Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye demokrasi tarihini konuşuyoruz. Ve Türkiye'de demokrasinin güçlü temellerini, zengin temellerini ortaya koymuş olan 19. yüzyıldaki bilhassa Osmanlı Türk modernleşme tarihini, bu tarih içerisindeki kavram, düşünce ve tecrübelere bakıyoruz. Böylece özellikle Cumhuriyet döneminde tek partili dönemden çok partili hayata dönüşle beraber dünyada yaygınlaşan bu askeri darbeler, diktatörlükler uygulamalarına karşı 27 Mayıs 1960'tan sonra tek partili bir diktatörlük kurmak isteyen sosyalizmden etkilenmiş böyle bir takım devrimci akımların ordu içerisinde aydınlar arasında etkinlik kazanmış olmasına rağmen, darbelere rağmen Türkiye'nin demokrasi yolundan ayrılmamış olmasının, Türkiye'deki bu demokrasi, anayasal yönetim, hürriyet mücadelesi düşüncesinin köklerini, zenginliğini anlamış olacağız. Bu da bir yandan hani Türkiye bakımından söylersek Türkiye'nin özgüvenini artıracak, diğer taraftan da mevcut durumu anlamamıza yardımcı olacak, bize bir çerçeve sunuyor. Bu çerçeve içerisinde Batı'daki danışma kurullarının, daha sonra parlamentoya evrilen danışma kurullarının tarihine baktık. Bunun Türkiye, Osmanlı, İslam, Türk düşüncesinde, tarihindeki muadillerine baktık. İşte Toy Kurultay'dan İslam'daki Şura Meşveret düşüncesine, Divanı Ümayun uygulamasına, Tanzimat dönemindeki meclislere, işte mahalli meclislere baktık. Bunu mütakiben de 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı modernleşmesinin evvela askeri alanda başlayan ıslahat düşüncesinin bilahare daha geniş bir zeminde yönetim, hukuk anlayışındaki mukayeselerle beraber zenginleştiğini, bu zenginlik içerisinde de Batı'daki yönetim tarzının, Osmanlı'da da sınırlı yönetim, meşruti yönetim, meşrute dayanan yönetim çerçevesinde teşekkül etmeye başlayışını, işte burada üretilen kavramları, bunun etrafındaki düşünce akımlarını, düşünürleri ve nihayet hayata geçtiği uygulamalara baktık, bakıyoruz. Bu çerçeve içerisinden ilerliyoruz. Meşrutiyet kavramına baktık. Bu düşüncenin teşekkülüne baktık. Şimdi bu çerçevede bu düşünceden tecrübeye doğru ilerleyeceğiz. Dağılmaya yüz tutmuş imparatorluğun ayakta tutulması ve bu doğrultuda yönetimin ıslah edilmesi gerektiğini ileri süren Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi'den müteşekkil Yeni Osmanlılar hareketinin önde isimleri Tunuslu ıslahatçılarla hemen hemen aynı zamanda ortaya çıkıyorlar. Her iki grup birbirinden haberdardı. Hayrettin Paşa'nın kitabı Türkçe'ye çevrildi. Paşa'nın fikirlerinin Babali devlet adamları ve Yeni Osmanlılar tarafından bilinmesini ve hüsnü kabul görmesini sağladı. Paşa'nın meşveret, meclis, yöneticilerin sorumluluğu ve anayasaya dayalı kurumsal bir yapı öngören düşünceleri Yeni Osmanlılar üzerinde etkili oldu. Gerçekten meşveret başta olmak üzere hemen hemen aynı kavramlar Yeni Osmanlıların en önemli fikri mücadele araçlarıydı. Yeni Osmanlılar tarafından ileri sürülen bu kavramlar aynı zamanda kanun esasiyi ortaya çıkaran iç dinamiğin en önemli fikri meşruiyet kaynağını oluşturacaktır. Değerli dinleyiciler, burada hani özellikle Yeni Osmanlı kavramını işaret etmek isterim. Yani artık bunlar kendilerini Osmanlı ama Osmanlı'dan bu manada ayrılan Yeni Osmanlı olarak takdim ediyorlar. Buradaki yenilik de esas itibariyle bu konuştuğumuz konular etrafında gelişiyor. Yani yeni bir yönetim biçimi. Yeni Osmanlılar tarafından ileri sürülen bu kavramlar aynı zamanda kanun esasiyi ortaya çıkaran iç dinamiği işaret etmekteydi. Tunus'ta uygulandığı üzere Hayrettin Paşa ulema ve ayana dayanan bir meclis anlayışı, Yeni Osmanlılar ise millet meclisi anlayışı ön plana çıkaracaktır. Batı'da gözlemlenen ve model alınmak istenen meşruti sistem ve temel kurumu olan parlamento, yeni Osmanlılar tarafından geleneksel meşveret, şura ve usulü meşveret gibi kavramlarla aynılaştırılarak ve irtibatlandırılarak sunulur. Aynı zamanda girişte ifade ettiğim gibi Tanzimat Paşaları gibi yeni Osmanlılar da bu kavramları kendi kültürümüz, kendi tarihimiz, kendi dilimiz içerisinde bir yerlere yerleştirirler ve bu gelenek içerisinde yeni kavramlar icat ederler. Bu da bu düşüncenin, tecrübenin genel olarak kabul edilmesine çok büyük katkı sunmuştur. İslam meşvereti emretmiş, geçmişte devlet işleri meşveret ile görülmüştür. Parlamento, meclis yapısı içinde de devlet işleri meşveret istişare yönetimi ile görülecek. Parlamento yapısı bu yönetimi kurumsallaştırmış olacak usulü meşveretle. Böylece devlet işleri tek veya azınlık bir grubun keyfi görüşlerine bırakılmayacak. İktidar da böylece sınırlandırılmış olacaktır. Meclis yapısı batıdan da alınsa yeni Osmanlılara göre zaten İslam meşveretle buna imkan vermektedir. Yeni Osmanlılar meşveret kavramına başvururken geleneksel uygulamalara atıf yapmamayı tercih eder. Çünkü örnek modelleri olan batılı parlamentolara gelenekten karşılık bulmak pek mümkün gözükmemektedir. Yeni Osmanlıların meşverete pek çok anlam yüklerken temel dayanakları kavramın İslam'ın temel kaynaklarında genel düzenlenmiş haline bir atıfta bulunmak ve içtihata imkan veren yapısı İslam düşüncesinin. Böylece kavram üzerinden oldukça geniş yorumlara başvurulurken içeriğini siyaset düşüncelerine uygun bir şekilde dönüştürecek meşru fırsatı da bulmuş olurlar. Meşveretin iktidarı denetlemeye vardıracak şekilde yorumlanması, meşveret erbabının gelenekteki seçkin ve uzman elit yerine millete ve temsilcilerine kadar genişletilmesi bu sayede mümkün olabilmiştir. Burada geleneksel bir kavram batıdaki örneklerle ilişkilendirerek o kavramın elit halinden halka mal edilecek bir formüle dönüştürüldüğünü görüyoruz. Osmanlı belgelerinde devlet adamları gayrimüslim yabancı devlet elçileriyle yaptıkları müzakereleri kendi aralarında devlet meselelerini görüşmeyi meşveret olarak telendirmek konusunda hassasiyet gösterirlerdi. Meşveret de işlerin görüleceği meclis çatısı altında gayrimüslimlerin de bulunması meselesi bu bakımdan tartışma konusu olunca yeni Osmanlılar geleneğe başvurmayıp içtihadi bir mesele olan bir çerçeve içerisinde meseleyi yorumlayarak aşmışlardır. Yani bir yandan geleneğe atıfta bulunuyor, diğer yandan da adeta bir içtihatla yeniliklere açık bir kapı bırakılıyor. Bu Osmanlı hem devlet adamlarının hem de bu düşünürlerinin dediğim gibi yüksek entelektüel kapasitesini ortaya koyuyor. Bu da Osmanlı-Türk modernleşmesinin işini kolaylaştıran önemli bir dayanak. Bunun altını çizmek lazım. Osmanlı vilayetlerinde meşrutiyet tecrübesi ve meclis. Bu konuya biraz girelim. Osmanlı coğrafyasında merkezin yanı sıra Balkan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika vilayetlerinde anayasa hareketleri görülmüştür. Batı'ya olan coğrafi ve kültürel yakınlık bölgede özellikle Rusya inisiyatifli veya ona yönelik uluslararası nüfuz rekabeti, bağımsızlık mücadeleleri, merkez-vilayet ilişkilerindeki dinamikler ve vilayetlerin kendi iç sosyal ve siyasi gelişmeleri anayasa hareketlerinin Osmanlı coğrafyasında ilk görüldüğü bölgenin Balkanlar olmasını beraberinde getirmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Osmanlı çok büyük bir devlet. Merkez İstanbul ama mesela batıda işte Balkanlar'da hem sadece coğrafi yakınlık değil, coğrafi yakınlıkla beraber buradaki tüccar sınıfının batıyla kurduğu ilişkiler dolayısıyla batıdan Osmanlı merkezine göre çok daha önce etkilenmiş, bu mukayeseyi aynı zamanda aktarmayı gerçekleştirmiş bir coğrafyaya da sahip. Bunun da beraberinde getirdiği etkiler var. 1876 öncesi Sırbistan ve Romanya'da ilan edilen anayasaların bir kısmı bu vilayetlerin Osmanlı Devleti'ne bağlı olduğu döneme denk düşmektedir. Girit'in 1868'deki yeni konumuyla yerel ve genel meclisler oluşturulmuştur. Tunus, 1861'de anayasa ilan ederken Mısır ve Cebeli Lübnan anayasal belgelere ve meclis tecrübesine sahne olacaktır. Meşrutiyet ve meclis uygulamaları görülen Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki bu vilayetlerin tamamının devletler arası ilişkilerin ortaya çıkardığı siyasi idari statüye sahip, iç işlerinde hukuki, idari ve mali düzenlemeyi yapabilme yetkisine haiz, eyaleti mümtaze yani özerk vilayet niteliğinde oldukları görülmektedir. Bununla birlikte vilayetlerin eyaleti mümtaze statüsü bu imtiyazlarla beraber farklı olarak düzenlenmeleri beraberinde getirmiştir. Kabul ettikleri anayasalar üzerinde içeriğinde Osmanlı Devleti'nin etkisi merkez-vilayet ilişkilerinin konumuna göre değişkenlik göstermiştir. Yani özel vilayet olmaları istediği her şeyi yapabilmeleri anlamına gelmiyor. Aralarındaki ilişkiye göre de bu eğilim şekilleniyor. Bir kısmında Bağbali anayasal sürece katılırken bir kısmında ise sürece katılmak bir yana belgelerde ismine dahi yer verilmemiştir. Ancak Osmanlı merkezi yönetimi hükümranlık vasfıyla vilayetlerdeki anayasa hareketleriyle ilgilenmiş, devletin yönünü Batı modernleşmesine çevirdiği bir vasatta 1876 öncesinde en azından anayasa, kanuni esası, meclis, parlamento, hükümet, siyasi denetim gibi kavram ve uygulamalara devlet ricalinin ve sınırlı da olsa kamuoyunun aşinalığını sağlamıştır. Bu da çok önemli bir husus. Mevcut belgeler ışığında görülebildiği kadarıyla Balkanlar'da ilk anayasa 1800-1807 yılları arasında Osmanlı hakimiyetine tabi Birleşik 7 Ada Cumhuriyeti'nde ilan edilmiştir. Müslümanların yerleşmelerinin ve mülk edinmelerinin yasak olduğu 7 adada 1803 tarihli 212 maddeden oluşan anayasa, Venedik Cumhuriyeti ve Fransa'nın egemenliği altında olduğu dönemden itibaren Cumhuriyet yönetimine olan alışkanlığı dikkate alarak Cumhuriyet idaresini kabul etmiştir. Soyluların hakim olduğu yönetimde her adada soylulardan müteşekkil bir genel meclis bulunacak. Bu meclis 2 senede bir toplanıp adalardan belirli sayıda gelecek üyelerden kurulup 40 kişilik temsilciler ve 17 kişilik senato meclislerini belirleyecektir. Böylece bu meclis 2 yıllığına Korfu Adası'nda bulunan 70 üyeden oluşan bir senato seçecektir. Sırp emaretinin Osmanlı egemenliğinde hukuken imtiyazlı statü elde ettiği 1830-1878 arası dönemde kabul edilen anayasa metinleri görülmektedir. Literatürde Türk Anayasası olarak isimlendirilen 1838 Anayasası, muhtevasında Devlet-i Aliye ve Padişah'a tanıdığı yetkiler bakımından ayrı bir öneme sahiptir. 1838 Anayasası, başknez ve hükümet yanında bir de meclis öngörmüştür. Başknez dediğimiz yani işte oradaki temel yönetici, hükümet yanında bir de meclis var. İlan fermanında meclisi şura olarak nitelenen ve başknez tarafından seçilip atanacak 17 kişilik meclis, Sırp milletinin ileri gelenleri ve saygın kişilerinden oluşacaktır. Meclisi şuranın görevi, kamu yararına ilişkin konuların müzakeresi ve başkneze hizmet ve yardımdan ibaret olup, yapılan herhangi bir düzenleme ve yeni teklif meclisi şurayı memleket tarafından kabul ve tasdik edilmedikçe icra olunmayacaktır. Meclis devlet-i aliyenin meşru hükümdarlık haklarına dokunmamak şartıyla memleket yararına gördüğü her konuda düzenleme yapabilecektir. Ayrıca meclis 3 kişiden oluşan bakanların bir sene tarafından gerçekleşecek faaliyetlerini Mart ve Nisan aylarında taleple denetimi yapmaya yetkili kılınmıştır. Meclis üyeleri devlet-i aliye nezdindeki suç ve kabahat oluşturacak ve memleketin kanun ve kurallarına muhalif hareketleri sabit olmadıkça azl ve tehdit edilemeyecektir. Şimdi tabii ortaya çıkıyor ki hani görüyoruz ki Osmanlı anayasa hareketi başlamadan önce bu Osmanlı vilayetlerinde bağımsızlık mücadelesine daha sonra dönüşecek bazı vilayetlerde bir takım anayasa reform çalışmaları söz konusu. Tabiatıyla bunların hepsi neticede Osmanlı merkezi tarafından, Osmanlı kamuoyu tarafından bir ölçüde takip ediliyor ve ister istemez bunların üzerinde yazıp çizdikçe, bunlar tartışıldıkça Bu düşünce Osmanlı düşüncesini, devlet adamlarını da etkiliyor. Babı Ali'nin Tanzimat projesini eyaletlerde uygulama çabası yanı sıra eyaletlerin kendi iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan ıslahat sürecinde Tunus ve Mısır'ın anayasa veya anayasal nitelikteki belgeleri kabul ettikleri bilinmektedir. Tunus, merkez dışında anayasa hareketleri bakımından en dikkat çekici görünümdedir. Bunu daha önce de anlattık. Fikri bakımdan da böyleydi, hatırlayacaksınız. Ama Tunus uygulama bakımından da ciddi bir tecrübeye sahiptir. Mısır meselesini bir çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereler sonucunda imzalanan Londra Anlaşması ve bu anlaşmaya istinaden yayınlanan 1841 tarihli Veraset ve İmtiyaz Fermanı çerçevesinde Mısır belli şartlarla Mehmet Ali Paşa ve ailesinin uhdesine bırakılmıştır. Bu fermandaki şartlardan biri de Tanzimat Fermanı'nın Mısır'da uygulanmasıdır. Fermanda düzenlendiğine göre Tanzimat Fermanı ve Saltanat-ı Seniye tarafından yürürlüğe konulmuş ve ileride konulacak olan tüm kanun ve nizamat eyaletin ihtiyaçları göz önünde tutularak uygulanacak. Osmanlı Devleti'nin yapacağı anlaşmalar Mısır'da da tatbik edilecektir. Nitekim Tanzimat ve temel ülkelerinin Kanunname-i Hümayun adı altında 1852'de Mısır'da yürürlüğe girdiği görülmektedir. Mısır özellikle İsmail Paşa ve sonrasında elde ettiği imtiyaz fermanlarıyla idari, hukuki ve mali alanda gerekli gördüğü düzenlemeleri yapma yetkisini elde ederek iç işlerinde serbest, muhtar özel bir yönetim haline gelmiş, bu kapsamda anayasal nitelikte kurallar ve kurumlar oluşturmuştur. 1866'da yayımlanan bir belgeyle meclis kurulmuştur. Bu üyelerin çalışma esaslarını düzenleyen bir kanundur. Aynı Tunus'ta olduğu gibi burada da yani fikri olmanın ötesinde artık bir takım kurumların, müesseselerin oluşmaya başladığını, bir tecrübenin oluşmaya başladığını görüyoruz. Babı Ali devletler arası bir mesele haline gelen Lübnan'da hakimiyetini sürdürebilmek için 1861'de Beyrut dahil edilmeyerek oluşturulan Cebeli Lübnan'a imtiyazlı bir statü tanımıştır. Yürürlüğe giren nizamname hükümlerine göre Cebeli Lübnan idari birim olarak müstakil bir mutasarrıflık olarak düzenlenmekte. İdaresi de Lübnan dışından Osmanlı vatandaşı Hristiyan bir mutasarrıfa bırakılmaktadır. Farklı sayıdaki din ve mezhep temsilcilerinden oluşan 12 kişilik bir meclis de mutasarrıfa yardımcı olacaktır. Aynı şekilde Girit'te 1868 tarihli Ferman-ı Ali ile imtiyazlı bir vilayet haline gelmiştir. Girit'te de buna benzer bu imtiyazdan kaynaklanan anayasal gelişmeden, meclis yapısından bahsedebiliriz. Keza Eflat ve Boğdan'da Osmanlı Devleti'ne bağlı gayrimüslim halkın yaşadığı imtiyaz tanınan eyaletler arasında aynı mantıkla uygulamalara yönelmiş, işte farklı merkezden farklı bir uygulama, bir tür anayasa ve meclis uygulamasına sahip olacaktır. Evet, görüldüğü gibi değerli dinleyiciler, burada özellikle hani Osmanlı merkezinin dışında Osmanlı'nın bu modernleşme döneminde, aynı zamanda mücadele döneminde bir takım vilayetlerde problem çözmek için bulunan yollardan birisinin de Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında anayasa ve meclis uygulamaları gibi uygulamalara yöneldiklerini görüyoruz bazı eyaletlerde. Bu eyaletler aynı zamanda Osmanlı emperyalizmle mücadele ederken bir egemenlik çekişmesinin de konusu olan yerler. Bu kısmı değerlendirmiyoruz, ayrıca değerlendireceğiz. Bizi şu anda ilgilendiren buradaki uygulamaların Osmanlı düşüncesine ve Osmanlı idari yapısına bu manada meşrutiyet, anayasa ve reformlar bakımından etkileşimi ve etkilemesi Osmanlı düşüncesini. Devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden Yarına Türkiye.